Ayrım 18, sayfa 158. Benim çalışmalarım daha çok belgesel tarzı fotoğrafçılığa giriyor. Renkleri ve ışığı bilinçli olarak kullandığım kompozisyonlar çekmeye çalışıyorum. Fotoğrafçıların ışığı nasıl kullandıklarına dair notlar alırım. Ertesi gün o notlara bakıp, acaba ben bu ışık durumunu buraya nasıl uyarlayabilirim diye bakarım. Bu bir kopya değildir. Başka sanatçılardan esinleniyorsunuz. Belki bir günde benden esinlenirler. Bu silsile böyle devam eder. Kendi arşivim için çektiğim fotoğraflarda mutlaka insan öğesini kullanırım. Bir insanı fotoğraf karesinde doğru yere yerleştirmek için iki seçeneğiniz vardır. Ya onu takip edersiniz ve o doğru kareyi yakalarsınız ya da o insana poz verdirirsiniz. Portre çalıştığınız zaman o insanla diyaloğa geçmekte fayda vardır. O zaman ışığı nasıl kullanacağınızı daha iyi kestirebilirsiniz. Benim fotoğraflarımda kurguyu rahatsız eden herhangi bir öğe ile karşılaşamazsınız. Ben bir fotoğraf karesi gördüğüm zaman kelebek gibi dolaşmaya başlarım. Işık nereden geliyor, kaç diyafram kullanacağım, arka planı yok mu edeceğim yoksa flu mu çekeceğim? Bütün bunları hızlı bir şekilde düşünürüm. Bazen arkadaşlarla seyahatlere çıkıyoruz. Tabii ki ben fotoğraf çekiyorum. Kendimi kaptırıyorum. Seyahatlere gittiğimiz zaman herkes tarihi mekanlar hakkında daha kapsamlı bilgi almak için acaba yanımıza bir rehber alsak mı diyor. Fakat bir fotoğrafçının hiçbir zaman bir rehberi dinlemeye vakti yoktur. Dünyaya vizörden bakarken transa girmiş gibi olurum. Kalp atışlarım, yürüyüşüm, her şey değişiyor. Çok hassas ya da gergin olabiliyorum. Fotoğrafı yaşayabilmeniz için onu hissetmeniz gerekiyor. Arkadaşlarım genellikle benimle dalga geçiyor. Sen bizimle Prag'a geldin ama acaba görebildin mi? Diye. Cevabım her zaman aynıdır. Ben sizin kadar görmedim ama siz döndüğünüzde tüm gördüklerinizi bir müddet sonra unutacaksınız. Ama ben fotoğraflarımla hatırlamaya devam edeceğim. Ben gittiğim ülkelerde adeta yaşıyorum. İlginçtir, 25 yıl önce gezdiğim bir küçük kasabayı bile en ince ayrıntısına kadar hatırlıyorum. İzzet Keribar çektiği birbirinden renkli fotoğraflarla Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunmak için birçok çalışmaya imza atar. Bu yüzden de özellikle son yıllarda daha çok Türkiye'de fotoğraf çekmeyi tercih eder. Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini kapsayan 250 bin diyalık arşivini geliştirir. O her zaman yapacak daha iyi şeyler olduğuna inanır, bu yüzden de kendini yenilemekten geri kalmaz. Defalarca çekim yaptığı bir yerde yeni bir şeylerin kendisini beklediğini bilir. Hiçbir zaman ben burayı çekmiştim demez. Fırsatını bulduğu her an aynı mekanı defalarca görüntülemekten kaçınmaz. Bu bir anlamda belgesel fotoğrafçılığının da olmazsa olmazıdır. Fotoğrafçıların her şeyi daha iyi gördüğü söylenir ama ben buna pek inanmıyorum. Bazen körleşiyoruz. Yurt dışından bir fotoğrafçı geliyor ve İstanbul'u çekiyor. Kitap çıkarıyor, şaşırıyoruz. İstanbul'u bambaşka bir açıdan çalışmış oluyor. Bu yüzden de her seferinde yabancı bir gözle bakıyorum eski çekim yaptığım yerlere. Yüzlerce kez Kapalı Çarşı'ya gittim. Her seferinde yeni bir şeyler keşfetmek için baktım oraya. Sadece makineyi yenilemek yetmiyor. Kendini de yenilemen lazım. Bakışı ve bilgileri de yenilemek gerekiyor. Eskiden diye çekerdik. Şimdi ise eski diyalarımızın yüksek kalitede makinelerin sağladıklarıyla kıyaslanamaz. Gelecekte her şey çok daha gelişmiş olacak. 10 yıl sonra dijital fotoğrafçılığın çok daha gelişeceğini düşünüyorum. Şimdilerde hep acaba bu ülkeye nasıl yararlı olabilirim diye düşünüyorum. Gençlerin benden beklentileri oluyor. Üniversitelere ya da farklı kuruluşlara konuşmacı olarak gidiyorum. Fotoğrafla ilgili bilgilerimi paylaşıyorum. Son günüme kadar insanlarla olan diyaloğumun devam etmesini istiyorum. Ancak şu da bir gerçek. Yeni gelen gençlik bizden daha iyisini yapıyor ve yapacaklarına da inancım var. Böyle olması da çok doğal. İzzet Keribar fotoğrafçılıkla şekillenen yeni hayatında mutlu ve huzurludur. Günleri artık fotoğrafla yoğrulmuştur. Sanat camiasıyla içli dışlı olmak, fotoğrafı emek vermek her defasında onu yenilemektedir. Her gün güne aynı heyecanla uyanmaktadır. 2003 yılının Kasım ayında yine aynı duygularla yatağından doğrulmuştu. O gün kış fotoğrafları çekecek, birbirinden güzel karelere imza atacaktı. Ama öyle olmadı. Televizyondan yükselen ses günün ilk haberlerini veriyordu ve o gün çok da iyi şeyler olmamıştı. Tarihler 15 Kasım 2003'ü göstermektedir. Türkiye o güne sabah 09.30'da Neve Shalom Sinagogu ve Bet İsrail Sinagoguna düzenlenen saldırı haberleriyle başlar. Bomba yüklü iki kamyonetle gerçekleştirilen saldırılarda 25 kişi hayatını kaybetmiştir. Beklenmeyen bu olay bir anda herkesi endişelere sevk eder. En büyük kaygı ise Yahudi cemaatindedir. İzzet Keribar, düğün töreninin yapıldığı sinagoga saldırı yapıldığını öğrendiğinde İstanbul'da değildir. Tıpkı 6 Eylül 1986'da Neve Shalom Sinagoguna düzenlenen saldırıda olduğu gibi. Morali bozulur, ne olduğunu anlamaya çalışır ama soğukkanlılığı elden bırakmaz. Tutumu yine aynıdır. Bu da geçecek. 1986 yılında sinagog saldırısı gerçekleştirildiğinde İzmir'deydim. Duyduğumda moralim çok bozuldu ve seyahatimi yarıda kesip hemen İstanbul'a döndüm. Türkiye'de böyle bir olayı yaşamak beni şaşırttığı gibi fazlasıyla üzdü. Aslında büyük bir şaşkınlık içindeydim. Hatırlıyorum da cemaat şok içerisindeydi. Arkadaşımın dayısı o saldırıda hayatını kaybetmişti. Cemaatte doğal olarak bir korku oluştu. Fakat biz aile olarak mümkün mertebe bizi etkilememesine gayret ettik. O yıllarda Yasmin ve Aksel 20'li yaşlarındaydı. Onların üzerinde bu durumun iz bırakmamasına çalıştık. 2003 yılında tekrar sinagog saldırısı yapıldığında yıllar sonra aynı durumla yeniden karşı karşıya kalmış olduk. 25 kişi hayatını kaybetti. Bayağı bir korku oluştu. Güvenlik önlemleri artırıldı. Her sinagogda yüzlerce güvenlik bulunuyor. Bu da parasal olarak buradaki cemaate yansıdı. Onun Ayaspaşa Palas'ta başlayan hayatı şimdi Yeniköy'ün huzurlu, dingin ortamında devam ediyor. En büyük yareni yıllarca aynı yastığa baş koyduğu, büyük bir aşkla bağlandığı eşi Rozet Hanım. Onunla oturulan akşam sofraları, yapılan sohbetler, birlikte izlenen filmler, okunan kitaplar, dergiler hayatının en güzel anları. Çocukluğundan beri hayatının önemli bir parçası müziğin hala hayatında olduğunun en önemli işareti ise salonun ortasında bütün ihtişamıyla duran piyano. Fotoğrafçılıksa neredeyse günüm tamamını kaplıyor. Evde bulunduğu zamanların çoğunu bilgisayarında fotoğrafları işleyerek geçiriyor. Torunları ise hayatının orta yerinde duruyor. Büyük torunu Eran'ı birçok seyahatine götürüyor ve ona dünyayı gezdiriyor. Torunlarına başından geçen olayları ve hikayeleri anlatmak, onları güldürmekse en sevdiği şey. İzzet Bey azınlık olarak doğduğu topraklarda zengin bir hayat sürdürüyor. İlerleyen yaşı seyahatlerini engellemiyor. Fotoğraf makinesini aynı heyecanla ve istekle taşıyor. Ben fotoğrafçılıkta kendime güzel bir yer açtım. Bu hiçbir zaman kaybolmaz. Fotoğraflarım benden sonra da yaşamaya devam eder diyen İzzet Keribar, deklanşöre senelerdir aynı coşkuyla basmayı sürdürüyor. Kişisel tarihinden oluşan kareleri ise yalın ama derin cümlelerle toparlıyor. Bugüne kadar ne işimde, ne kamuda, ne de askerlikte bir ayrımcılık hissettim. Belki de farklı olmamaya çalıştım ve herkesle iyi geçindim ve insanlara saygı gösterdiğim için karşılıklı saygı gördüm. Arkamdan konuşanlar olduysa da pek duymadım ya da bana tekrar edilmedi. Şahsi olarak kötü cümlelere muhatap olmadım. Umarım bundan sonra da böyle bir şey yaşamam. Çünkü eğer olursa bu bende kötü iz bırakır. Ben burayı çok seven ve fotoğraflarımla sevdirmeye çalışan biri oldum. Dolayısıyla öyle sanıyorum ki Türkiye hep sevdiğim, yaşamak ve ölmek istediğim vatan oldu. İlkokul yıllarından itibaren aldığımız millet ve Atatürk sevgisi kalbimize işlendi. İstiklal Marşı'nı dinlediğim zaman ya da yurt dışında bir Türk bayrağı gördüğümde ya da Türkçe konuşan birine rastladığımda yüreğimde hemen bir sıcaklık hissederim. Kore'de Soğuk Savaş döneminde yaptığım askerlikte de bunu çok iyi hissetmiştim. Hep gurur duyardık kolumuzdaki ay yıldızdan. Bu topraklarda en çok insanları sevdim. Türkler başka ülkelerinkine göre çok daha insancıl, misafirperver ve arkadaş canlısı. Burada beni sıcak tutan şeylerin başında bu duygu gelir. Onun dışında en büyük isteğim ağır hastalıklar oluşmadan bu ülkede ölüp gömülmek. Ben İstanbul'da çok güzel ve renkli bir hayat yaşadım. Geriye bakarken çok zengin olmamamıza rağmen oldukça rahat yaşadığıma ve yaşattığıma inanıyorum. Büyük bir tüccar olamadım ama güzel geçindik ve kendimize bir ev almayı başardım. Özellikle fotoğrafçılık ve gezi ile seyahatler yaşamımızı çok renklendirdi. Çocuklarımıza güzel bir eğitim verdik. Eşimle güzel geçindik. Hayata dair en büyük özlemim çocuklarımın henüz daha küçük olduğu yıllardaki birlikteliklerimiz. Fotoğraf dünyasında birçok dostum oldu ve her yerde saygı ve sevgi gördüm. 75 yaşımı geçtim. Eşimin yaşı da bana yakın. Bundan sonra hayata dair ne planlarımız olabilir? Yaşını almış birileri olarak hastalıktan korkarız. Çok şükür yıllardan beri sigortalıyız. Fotoğrafçılık yürüyerek yapılan bir meslek. 4-5 yıl sonra bugüne kadar koşturduğum gibi koşabilecek miyim? Bir müddet önce bacağımı kırdım. Bu tatsız olay bana ihtiyarlığın bir gelecek programı gibi geldi. İnsan dünyaya geldiği andan itibaren hayat ırmağında yüzmeyi öğreniyor. Bu ırmakta mutluluk kadar acılar da insanın ruhuna işliyor. Defalarca kötü ve zor zamanlara tanıklık eden İzzet Keribar, 75 yıllık bir ömrü geride bırakırken, belki de çocukluğundan beri süre gelen alışkanlığıyla hep mutlu anları hatırlamayı tercih ediyor. Su gibi akan yıllarda eşi ve çocuklarıyla farklı coğrafyalara gerçekleştirdiği seyahatleri her zaman en güzel yaşanmışlıklar olarak hatırlıyor. Zira yaşananlardan geriye kalan ve her düşündüğünde onu hala mutlu eden yegane hatıralar o seyahatlerde saklıdır. Kederli günleri ise sanki hiç olmamış gibi mümkün mertebe unutmaya çabalıyor. Yaşanılan bir şeyi yaşanmamış saymak mümkün değildir. Yorgun bir dünyaya gözlerini açmış, varlık vergisinin ağırlığını çocukluk günlerinde yaşamış, genç bir delikanlıyken 6-7 Eylül olaylarına tanık olmuştur. O günlerden arta kalan kötü anılar o ne kadar yok etmek istese de silinip gitmemiştir. Derinlerde bir yerlerde durmaktadır. O bugün bulunduğu noktadan geriye dönüyor, derin derin düşünüyor ve bir muhasebe yapıyor. Bu topraklarda Yahudi olarak doğmasaydım ne fark ederdi? Cevabı yine kendisi veriyor. Bana göre çok da farklı olmayacaktı. Sayfa 162. Kitap bitti. Kitabın sonunda 16 sayfa boyunca İzzet Keribar'ın Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde çektiği siyah beyaz ve renkli 36 adet fotoğrafı bulunmaktadır. 26 Aralık 2015. Seslendiren Aylin Yıldızhan. E-mail adresi aylinyildizhan@icloud.com.